Agos Saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Agos.
Parilus günaydın. Ben Robert Koptaş. 20. Radyo Agos yayınından 30 Mart 2013 Cumartesi sabahı tekrar merhaba. Bugün Karin Karakaş'ta yok. Pakrat Estukyan'la beraberiz. Hoş geldin Pakrat.
Hoş bulduk Robert.
Konuk gibi aldım seni.
Evet oldu yayına. Evet.
Türkiye önemli dönemlerden geçiyor. Biz de bu dönemlerin heyecanını yaşıyoruz. Çözüm süreci Kürt sorununda hem çok tartışılıyor hem heyecan ve umut yaratıyor ama aynı zamanda çeşitli kaygılar da yaratıyor ama süreç bir yönüyle devam ediyor gibi görünüyor. Bunu konuşacağız.
Sanki bir taşlar yuvarlanıyor gibi bir halin içerisindeyiz. Yani böyle bir dağdan taşlar kopar da yuvarlanır. Yuvarlanırken daha başka taşları da harekete geçirir. Onun gibi bir şeyin içerisindeyiz sanki.
Evet, galiba anlaşılmış üzerinde bir yol haritası var ama bu yol haritası henüz tam anlamıyla açıklanmadığı, anlatılmadığı, insanları tatmin edecek bir şekilde şeffaflaşmadığı için hem kaygılar var, samimi kaygılar var hem de bu süreci baltalamak isteyenlerin yaratmak istediği kaygılar var. Hepsini iç içe
yaşıyoruz. Bir de çok büyük ümitler var tabii. Çok evet. Büyük beklentiler, çok büyük ümitler var.
Özellikle Öcalan'ın Nevroz'daki konuşmasıyla iyice yükselen bir beklenti var. Ama çok kolay da olmayacak. Çeşitli düğümler var gibi görünüyor. Çeşitli sorunlar var gibi görünüyor. Bunları konuşacağız. Paskalya öncesindeyiz. Bizim Surp Zadik yortumuz, Kutsal Zadik yortusu. İsa'nın ölümünün değil dirilişinin kutlandığı bayram. Ve tabii kaçınılmaz olarak da 2 yıl önce bundan 2011 24 Nisan'da yine bir Paskalya günü öldürülen Batman'da askerlik görevini yaparken silah arkadaşı tarafından tırnak içinde katledilen Sevak Şahin Balıkçı davasının da kararı açıklandı. Balıkçı ailesinin avukatı İsmail Cem Halavurt 9.30'dan itibaren programımızda konuk olacak. Onu da konuşmaya başlayacağız. Onu da duyurmuş olalım ve yavaş yavaş küçük küçük spotlarla bu hafta Ağustos'ta neler vardı onları konuşmaya devam edelim.
Gene acaba en başta bir baş yazımızı paylaşalım mı dinleyicilerimizle? Çünkü haftaya dair en somut şeyi baş yazımızda verdik. Baş yazıyı okuyalım istersen.
O zaman sizin güzel paylaşalım. Sesinizden alacağız demektir.
Memnuniyetle. Diriliş ve barış umudu. PKK'nin silahlı mücadeleyi terk etme kararı almasıyla Türkiye barışın kıyısına girdi. Savaş ve milliyetçilik bezirganları dışındaki herkes tarafından özlenen, beklenen, ihtiyaç duyulan mutlu bir gelişme bu. On binlerce insanın hayatını kaybettiği, ardında binlerce faili meçhul cinayet ve kayıp bırakarak yüz binlerce kişinin yaşadığı toprakları terk etmek zorunda kalmasına neden olan bir iç savaşın şiddetsizlik evresine girerek sona ermesi, üzerine titrememiz gereken bir fırsat sunuyor hepimize. Bugüne kadar sahip olamadığımız bir arada eşit ve özgürce yaşayabilme fırsatıdır bu. Çünkü barış sadece kanın durması anlamına gelmemeli. Aynı zamanda yeni bir geleceğe bir kapı aralamalı. Çoğulluğumuzla, farklılıklarımızla, ortaklıklarımızla birlikte yaşayabileceğimiz yeni toplum sözleşmesini de dayatmalı barış. Bizi bize düşüren koşulları bütünüyle ortadan kaldırmalı. Aksi takdirde dün yaşadığımız Karabasan'ı yarın da yaşamamız kaçınılmaz. Suriye'deki savaştan kaçarak Midyat'a sığınan bir Süryani, Orta Doğulu olmayı korkuyla yaşamak olarak tanımlıyor bu haftaki bir haberimizde. Aynı kaderi paylaşan farklı dinlerden, farklı dillerden milyonlarca insan var. Dünyanın en kadim halklarının evlatları. Biz 24 Nisan Paskalya günü aramızdan alınan Sevak Şahin Balıkçı ve onun gibi kışlada şüpheli bir şekilde öldürülen yüzlerce genç de o bildiği korkunun iç acıtan dikenleri değil mi? Adaletsizliğe, hakikatsizliğe ve yalana mahkum edilense yalnızca onların aileleri değil, hepimizin ortaklaşa var ettiği insanlık değerleri. Surp Sadık'ın Paskalya'nın yüzü hem ölüme hem dirilişe bakar. Hepimizin günahlarını yüklenerek son nefesini veren Tanrı dirilecek ve ardından sonsuza dek parlayacak olan umudu bırakacaktır. Geçmişin talihsiz kurbanlarının dirilişi anlamına gelecek barış da hiç sarsılmayacak, hep umut verecektir. Yeter ki biz onu doğru temeller üzerinde inşa edebilirim. Evet, bu haftaki gene ümit vadeden,
hem umutları hem kaygıları bir arada dile getiren ve görevleri, sorumlulukları hatırlatan hepimize düşen. Başcazı,
evet.
Güzel bir haberle istiyorsanız devam edelim. Bir yönü acı, yine bir yönü güzel aslında.
Evet, güzelin içinde acı da var.
Evet, İmroz'daki Rum İlkokulu'nun açılmış olması. Ne düşündürüyor bu okulun açılması size?
Rum ilkokullarının ya da genel olarak okullarının açılması veya kapanması hakikaten de gerçekliklerden kaynaklanan bir şey değil. Politik çekişmelerin de malzemesi. Ben biliyorum ki öğrencisiz kalmayan pek çok okulu Rum toplumu geçen zamanlarda kapatmak istedi. Ama Milli Eğitim Bakanlığı kapatılmasına izin vermedi. Çünkü kaygı, burada bir Rum ilkokulu kapatılırsa mütekabiliyet anlayışıyla Batı Trakya'da da bir Türk ilkokulunun kapatılma yani riski taşıması.
Anlamayanlar için basitleştirelim. Rum nüfusu Türkiye'de çok azaldığı için Rum cemaati maddi olarak devam ettiremediği, zorluk çektiği okulları kapatmak için devlete başvuruyor ama devlet kapatamazsın öğrencisi olmayan bu okulları diyor.
Evet.
Çünkü Batı Trakya'da da Türk Müslüman okullarının kapatılacağına dair bir kaygı duyuyor. Bir mütekabiliyet esası işletiyor.
Ama burada söz konusu olan okul ne yazık ki o şartlarda kapatılmadı. Öğrencisi varken kapatıldı 1965 yılında. 51 yılında zaten açılmış bir okuldu. 14 sene eğitim verdikten sonra 65 yılında kurucunun isteğiyle diyor, ama o kurucunun isteği hangi şartlarda tecelli etti? Orası oldukça soru işareti, çünkü biz İmroz'un bir Rum köyü, bir Rum yerleşim birimi olduğunu, ciddi bir nüfus barındırdığını, sonra da sistematik bir operasyon içerisinde belli bir zaman diliminde bütün nüfusunu neredeyse yitirdiğini, bugün 200 kişiden bahsediyor.
Üstelik İmroz'da. Türkiye ile Yunanistan arasındaki nüfus mübadelesi anlaşması da İmroz ve Tenedos, yani Bozcaada ve Gökçeada bu mübadelenin dışında tutulan, korunan, özel statüsü olan adalar olduğu halde.
Ama sistematik bir yıldırmayla o adaların nüfusu azaltıldı, yok edildi hatta. Bugün gerçekten de ben ilk defa geçen yıl gitmiştim şimdiki adıyla Gökçeada diye anılan İmroz Adası'na. Tatil bana biraz zehir oldu.
Neden?
Çok hüzünlendim çünkü.
Evet.
O terk edilmiştik, terk edilmiş evler, bakımsızlığa mahkum edilmiş evleri gördükçe çok hüzünlendim.
Ben de özellikle Türkiye'nin batısında, Ege kıyılarında yine İmroz gibi ya da başka yerlerde, Ayvalık'ta satılık Rum evi, taş Rum evi tabelalarını, emlakçı ilanlarını ne zaman görsem benim de içim yanıyor.
Evet.
Bir başka, yine aslında gene iyi bir haber diye başladık, gene kötüye bağladık ama başyazıda da referans yaptığımız Orta Doğu'da Korkarak Yaşarsın haberi. Mardin Midyat'a yerleşen Suriyeli Süryanilerin durumuyla ilgili Uygar Gültekin arkadaşımız geçen hafta Nevroz için Diyarbakır'a gitmişti. Midyat'a da geçti o ziyareti vesilesiyle ve Midyat'taki Suriyeli Süryanilerin durumunu yerinde gördü ve orada da çok iç açıcı şeyler yok göründüğü kadarıyla.
Sığınmacı Süryaniler.
Evet. Uygar'ın anlattığı kadarıyla devlet, yani oradaki kaymakamlığın bir takım vaatleri olmuş yardımda bulunmak konusunda, ki Türkiye'nin genel politikası da zaten bütün sığınmacıları kabul etmek, onları desteklemek yönünde. Özellikle Hristiyan sığınmacılar konusunda özel bir çaba da gösteriyorlar. En azından söylemsel düzeyde Suriye'den gelmek isteyen Ermenilere de kapılarını açtıklarını biliyoruz. Az sayıda da olsalar. Midyat'a gelen Süryanilere de devlet yardımı yapılacağı taahhüt edilmiş. Ama şu an orada Süryan cemaati kendi imkanlarıyla manastırlarda, kilisenin bazı mülklerinde insanları konaklatarak, onlara yiyecek sağlayarak yardımcı olmaya çalışıyor. Ama çok cüzi bir devlet yardımı dışında, kişi başı 150 lira dağıtılmış galiba. Bunun dışında da herhangi bir destek şu ana kadar devletten, hükümetten, bürokrasiden gelmemiş. Oradaki insanlar çok iyi durumda değiller. Buradan hani bizim sesimizi duyarlar mı bilmiyoruz ama yapılan olumlu çağrılara karşılık gelecek bir hizmet Suriyeli Hristiyanlara olmuyor. Dolayısıyla da durum böyle olduğu müddetçe bu işler kulaktan kulağa da yayıldığı için insanlar zor durumda dahi kalsalar Suriye'den, özellikle Hristiyanlar, Türkiye'ye gelmeyi çok istemeyecektir. Devlet eğer gerçekten onlara kucak açıyorsa, onları gerçekten istiyorsa daha planlı programlı bir şekilde yardım faaliyetlerinde bulunmalı.
Tam da ben de bunu düşünmüştüm ki burada bir planlama eksikliği var belli ki. Bazı şeyler niyet olarak ifade ediliyor ama o niyetin arkasını dolduran bir projelendirme, bir etüt, bir ön hazırlık, proje çalışması çoğunlukla eksik kalıyor. Bir de bürokrasi farklı boyutlarında farklı işliyor. Yani devleti yönetenler, siyasi bir durum belirleyenler bir görüş belirtiyorlar ama bunun daha alt düzeydeki bürokratlar tarafından uygulamada rol alacak bürokratlar tarafından nasıl algılandığı o kadar da netleşmiyor ve çoğu zaman inisiyatif oralarda da kalabiliyor.
Şurada bir bölüm var, orayı da istiyorsanız okuyun. Midyat'ta zor zamanlar başladı, bir kutu çıkarmışız, orada durumu iyi anlatıyor.
Evet, Uygar Gültekin'in röportajından, görüşmelerinden şöyle bir alıntı. Midyat'a gelen Suriyeli Süryanilerin sayısı 150'yi aşmış durumda. Gelip gitmeleri devam ediyor. İstanbul ve İzmir'e de gelenler var. Avrupa'ya gitmeye çalışanlar çoğunlukta. Midyat'takiler manastır ve dernek misafirhanesinde kalıyorlar. Devlet yardımları oldukça zayıf. 6 aydır sadece kişi başına 150 Türk lirası. Süryani toplumu ihtiyaçları kendi aralarında gidermeye çalışıyor. Afet Koordinasyon Merkezi bir kamp alanı kurmak için çalışmalara başlamış durumda. Ancak Süryaniler kamp fikrine çok sıcak bakmıyor. Böylesi bir girişimin Suriye'den kaçışları hızlandıracağından endişeliler. Bunun yerine Suriye'deki Hristiyanlara yardım yapılmasını öneriyorlar. Ama kamp yapılmak istenirse de manastır arazilerini devlete açmaya hazırlar.
Evet. Buradaki durum zaten hani 6 ayda 150 lira yardım kişi başı hiç kimsenin bir derdini görmeyecek bir miktar ve tamamen yükü 150 kişilik o yükü oradaki küçük Süryani cemaatine yükleyen bir durum var. Demek ki devlet şu ana kadar görevini iyi yapmamış. Böyle devam edemez. Böyle olmaması gerekir.
Bir de buradaki diyelim hassasiyeti düşünüyorum da Robert. Aynı şeyi Ermeniler de paylaşıyorlar. Yani şu anda ateşin içindeler. Bu ateşten çıkmak istiyorlar ama çıktıktan sonra akıllarında olan şey geri gelmek. Evlerine geri dönmek, hı hı, memleketlerine geri dönmek. Kimse Suriye'yi terk etmek istemiyor. Sadece şu ateşte çoluğunun çocuğunun güvenliğinin kaygısındalar. Aynı şey Ermeniler için, Ermenistan'a giden Ermeniler için de söz konusu. Biz iki hafta önce Vakın Keşişyan'ın bu konudaki bir yazısını yayınlamıştık gazetede. Ermenistan'da Suriye'deki müfredata uygun eğitim yapan bir okuldan bahsediyordu. Orada Suriye müfredatını uygulamaktaki amaç geri döndüklerinde çocukların eğitiminde kesinti olmamasını sağlayabilmek. Akıllarda hep bu var ama belki bazı akıllarda da hazır bunlar işte gelmişlerse burada kalsınlar var. Mesela biz Ermenistan hükümetinin onların geri gitmesini çok da istemediğini, tam tersine kendi belirleyeceği stratejik yerlerde ikamet etmelerini sağlamayı düşündüğünü
bazı bölgeleri şenlendirmek üzere.
Aynı şey Türkiye'nin de belki gizli ajandasında var ya da aklının arka planlarında var. Çünkü mesela Türkiye'li Suriye toplumuna diyorlar ki Patrikhane'yi Şam'dan geri getirin Mardin'e. Hı hı. Mardin'den Şam'a gitmişti.
Burada Türkiye'nin genel politikası hani çok Sünni eksenli bir Suriye politikası olduğu için onu kıracak bir imaj çalışması olarak da bakıyor Hristiyanları davet etmeye. Bunu açık açık ifade de ettiler aslında. Yani bu şekilde değil ama Hristiyanları beklediklerini, onlara da kucaklarını açtıklarını. Ama işte uygulamada yaşanan sorunlar bu işi zorlaştırıyor. Çünkü zaten insanların Türkiye'ye dair korkuları, kaygıları var.
Ön yargıları, kaygıları.
Bir şarkıyla devam edelim, sonra sohbeti de sürdüreceğiz. Önümüz Zadik dedik, yarın Paskalya Yortusu. Adı Zadik olan bir şarkı. Ermenistan'ın önemli bestekarlarından Rupen Ahverdiyan'ın şarkısı. Ama burada Zadik bayramını değil, Zadik böceğini, anıyor. Yani uçuş
böceğini.
Böceğini.
Uçuş
evet.
Böceği dediğimiz. Evet.
Rupen Ahverdiyan, Zadik.
Zatti karmirati dashti mec mulurvets arvi yezri tesa zali zakhti vera kenes arvi yezri tesa zali zakhti vera kenes dashtum derin zali zakhti vera zati Kalor karmi hati, sevse utut poti, daştum derin zari, zafki vera zati. Kalor karmi hati, sevse utut poti, kalor zati, karmi hati, daştim eç molor ve. Arvi yezrin tesal zavik zavki vera kenes Arvi yezrin tesal zavik zavki vera kenes Daştum derin zavik zavki vera zati Gelor karmir hatik sevse vupu
Radyo Agos'ta programa devam ediyoruz. Ben Robert Koptaş. İlginç bir haberimiz vardı bu hafta Emre'nin yaptığı. Karısının ölmüş olan karısının yanına gömülmek isteyen Güneş Bora haberimizin konusuydu. Bir zorluk var. Nedir o zorluk? Neden gömülemiyor Güneş Bora?
Evet, din farkından ötürü eşi, 54 yıllık eşi birkaç yıl önce ölmüş. Ermeni, kendisi ise Müslüman. Bir Müslümanın Ermeni mezarlığına gömülmesi caiz midir, değil midir? Bunun kaygısını taşıyor. Ve arzusu eşinin yanına gömülmek. Bunu da aşabilmek için Patrikhane'ye başvurmuş ama güvence istemiş Patrikhane'den. Oradan demişler ki sen merak etme, sen öl, biz gömeriz seni eşinin yanına. Şunu bir belgeleyin ne olur, elimde bir hakkım olsun demiş. O belgeyi de vermekten imtina etmişler. Evet, bunun hikayesi.
Epey de uğraşmış. Epey yani de uzun uğraşmış. Süre beklemiş. Tekrar aramış. Patrikhane'yi sekreterle görüşmüş. Başepiskopos Ateşyan'la görüşmüş. Ondan sözlü onay almış. Yazılı onayı istedikten sonra tekrar gönderdik demişler. Postayla beklemiş. Bir sene beklemiş. Ondan sonra gelmeyince beni oyalıyorlar bunlar herhalde düşünüp tekrar aramaya devam etmiş. Çok çarpıcı bir insan hikayesi bence.
Evet, çarpıcı bir insan hikayesi, bir aşk hikayesi. Yani 54 yıl bir yaşam paylaştıktan sonra halen eşiyle gömülmek, eşinin yanında gömülmek istemesi son derece insani bir duygu.
Rahmetli eşi Araksi Aras Bora'yı da anmış olalım. Evet. Toprağı bol olsun. Ve haklı bir kaygı da haklı bir yerden hareket ediyor. Çünkü Güneş Bora Bodrum, Muğla'nın Bodrum ilçesinde ölen Kanadalı emekli diplomat Hans Himmelbach'ı hatırlatıyor. Hatırlarsınız haberi, geçen sene olmuştu. Müslüman mezarlığına gömülmüştü. Bodrum'da evet. Bir Hristiyan mezarlığı olmadığı için. Ama yörenin ahalisi, o Müslüman mezarlığını kullananlar bir Hristiyanın o mezarlığa gömülmesinden rahatsız olmuşlardı. Halbuki mezarlığın kuytu bir köşesindeydi de. O adamcağızı, onun naaşını o mezarlıktan alıp başka bir yere nakletmek, defnetmek zorunda kaldılar. Ve bu bir acıya tabii sebebiyet verdi. Ailesi için çok zor bir durumdu. Güneş burada bu olayı hatırlatıyor. Yani öyle bir şey Bodrum'da yaşandıysa benim için de bir garanti olması gerekir. Ben de eşimin yanına gömülebilmeliyim diye o yazılı şeyi istiyor. Belki de aslında kendisinin son isteği. 84 yaşında birinden bahsediyoruz. Hani gözünün kapalı gitmesini sağlayacak bir istek. Bu isteğe bir cevap vermesi gerekir Patrikhane'nin.
Ama bunun da emsali yoktur. Yani daha öncesinden bir uygulaması yok, örneği yoktur. Şimdi hangi hukukla neyle nasıl bir yazı vereceğinin kestirememektendir yani, ki imtina etmişlerdir.
Ben sadece hani kendisinin isteği üzerine şuradaki mezarlığa Güneşbor'a gömülebilir ölümünden sonra diye çok basit bir yazının hukuki sonuçta doğurmayacak
Patrick
bir
yazının falan imzasıyla
yeteceğini düşünüyorum. Çünkü burada daha ziyade bir manevi tatmin ve manevi kabul ihtiyacı var. Onu o insana vermek lazım sanki. O insanın illa Hristiyan olması gerekmiyor. Belki dinden ve başka manevi şeylerden çok daha güçlü bir sevgiyle bağlı. Dinin özü olan sevgiyle bağlı eşini ve onu ayırmamak gerekir. Onu rahatlatmak gerekir hayattayken.
Kesinlikle ben de senin gibi düşünüyorum ama sanırım Patrikhane yöneticileri ve onların çevresindekiler genellikle akıl danıştıkları böyle şeylerde hep kendilerini çok aşırı hukuki bir merci olarak görüyorlar. Yani bir dini merciden ziyade özellikle böyle şeylerde kendilerini hukuki bir merci olarak görüyorlar ve yasal mıdır değil midirin sarmalında boğulup gidiyorlar. Yoksa dediğin gibi bir yazı belki de Güneş Bey'in bütün kaygılarını giderebilecektir.
Belki Patrikhane'nin de bir takım korkuları, kaygıları var. Bir Müslümanı nasıl Hristiyan mezarına gömülürsünüz diye kamuoyundan başka tür bir tepkiden korkuyorlar. Ama bu örnekte ben öyle bir şey yaşanacağını da tahmin etmiyorum. Yaşanırsa da onun karşısında dururuz hep beraber.
Onun karşısında hep beraber dururuz. Ben tam da onu söyleyecektim. Aslında Güneş Bey müsterih olsun. Bodrum'daki hassasiyet bağlar başında Ermeni toplumundan aynı şekilde tezahür etmeyecektir. Bir Müslümanın burada ne işi var diyen Ermeni olsa bile bunu seslendirmeye bile cüret etmeyecektir. Aklından geçirse bile.
Birçok insan da o mezarın yanından hayır duasıyla geçecektir.
Kesinlikle
eminim.
Öyle. Öbür tarafta da geçiyorlardır. Hans'ın mezarının yanından da geçiyorlardır ama o tahammülsüzlük Hans'ın bütün mezarlığı mundar edeceğini düşünüyor. Bu sapkın bir düşünce. Aynı sapkın düşüncenin Bağlarbaşı mezarlığına ya da Balıklı Şişli mezarlığına giden Ermeniler tarafından da aynı yoğunlukta ifade edileceğini hatta düşünüleceğini zannetmiyorum.
Evet. Bu tip haberlerde benim hatırladığım bir mesele de aslında ölümüne kadar hayatımızdan dışladığımız, bir ayağı çukurda diyebileceğimiz kaba tabirle insanlar tabii ki daha çok düşünüyorlar mezar yerlerini, nereye gömüleceklerini, ailelerinin hangi mezarın kimin yanında yatacaklarını. Ama biz kendini bundan uzak hissedenler belki günlük hayatımızda hiç ölüm yokmuş gibi yaşıyoruz. Halbuki hayatın en önemli gerçeğinin olduğunu da unutuyoruz muhtemelen.
Yani bir ayağı çukurda olanlar kimlerdir? Tabii yaşından ötürü ölüme daha yakın olan ama bugünkü şartlar içerisinde hepimiz sabah evden çıkarken bir ayağımız çukurda gibi çıkıyoruzdur. Ve her akşam eve gelirken işte bugün de eve gelebildik duygusunu yaşayabiliriz. Ama öbür dediğin tabii biyolojik bir şey. Yaşlı insanın zaten daha bir yakınlığı var bu düşünceyle.
Evet. Hatırlamış olalım ölümün de hayatın bir parçası olduğunu. Yine Zadik vesilesiyle de zaten başyazıda demişiz. Evet. Zadik'in bir ucu ölüme, bir ucu dirilişe, evet. Hayata bakar. İsrailli müzisyen ama İstanbul'da yaşıyor. Yinon Muallem'le devam edelim. İsrail'in Türkiye'deki kültür ateşesi kendisi aynı zamanda. Mart ayında Funky Derviş adlı bir albüm çıkardı. O albümden geliyor Gypsy Soul.
Thank you.
Radyo Agos. Açık Radyo. Şimdi ve burada. Reklamlar.
32. İstanbul Film Festivali. 30 Mart 14 Nisan. Biletler festival sinemaları ve Biletix'te. Hafta içi gündüz seansları 5 TL. Ayrıntılı bilgi için film.iksv.org.
Anlatacak bir hikayen olur. Fena mı? İşte böyle böyle bir gece yaşamıştık dersin.
Yenibirhizmet.com'la araç bulma derdine son. 0850 333 24 24'ü arayın. Konforlu araçlarımızla konuklarınızı veya sizi istediğiniz zaman, istediğiniz yere ulaştıralım. Yenibirhizmet.com.
Reklamlar bitti.
Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı.
Hazırlayan ve sunanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karagiye.
Pazar sabahları 10'da Açık Radyo'da.
Kitap Dostu Sezin Okulu sunar.
Tabii bu orkestranın şöyle bir özelliği var. Bildiğiniz gibi yani bizim amacımız mümkün olduğu kadar her çocuğa sanat eğitimi alma hakkı ve sanatsal yaşama katılma hakkını vermek istiyoruz. Dolayısıyla bizim vakfımıza gelen hiçbir çocukta özel bir yetenek olması gerekmediğini düşünüyoruz. Her gelen çocuğa kapımız açık. Dinleyicilerimizin biraz sonra izleyeceği çocukların hiçbirisi özel olarak seçilmiş çocuklar değil. Onlar kapıya gelip biz müzik yapmak istiyoruz diyen çocuklar. Ve bu orkestranın bütün üyeleri de aynı şartlarla seçilmemiş diyeyim çocuklar olacak. İsteyen her çocuktan oluşan çocuklar olacak. Ve biz bu sistemin gücüne inanıyoruz. Her çocuğun hakkıdır sanatsal yaşama katılmak deyip böyle bir yola çıktık.
Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Açık Radyo.
Radyo Agos.
Tekrar merhaba. Sevak Şahin Balıkçı davası bu hafta şimdilik sona erdi. Bir karar çıktı. Mahkeme Kıvanç Ağaoğlu'nu yani Sevak Şahin Balıkçı'yı öldüren askeri bilinçli taksirle yani kazayla adam öldürme suçundan 4 yıl 5 ay hapse mahkum etti. Karar onanırsa Yargıtay'da Ağaoğlu 2 yıldan daha az bir süre hapis yatacak. Bu dava sürecini avukat olarak takip eden Sevak Şahin Balıkçı ve ailesinin avukatlığını yapan İsmail Cem Halavurt yanımızda ve ayrıntılarıyla bu cinayeti ve sonrasını konuşacağız. Hoş geldin Cem.
Hoş bulduk. İyi yayınlar.
Nasıl değerlendiriyorsun kararı? Oradan başlayalım istersen.
Şimdi karar tabii... toplumdaki diğer fertlerle birlikte bizi de tatmin etmedi. Türkiye tarihine tatmin etmeyen bir karar olarak geçti. Diğer birçok cinayette olduğu gibi bu cinayette de gerçeklerin aydınlatılamadığına şahit olduk bir kez daha. Verilen cezanın miktarı tartışılabilir. Belki biraz daha yüksek bir ceza yine de verilebilirdi her şeye rağmen. Ama bundan ziyade olayın aydınlatılamaması en önemli nokta bana göre. İnsanların beklentisi, arzusu bu olayın tüm boyutlarıyla, tüm yönleriyle aydınlatılması isteğiydi. Fakat bu istek gerçekleşti mi diye sorarsak buna olumlu cevap vermek mümkün değil. Bu bakımdan toplumu tatmin etmeyen bir karar olarak tarihe geçti diyebiliriz.
Sen kararın üzerinde çok durmuyorsun. Yani 3 yıl, 5 yıl olması çok fark etmiyor. Evet. Ama bu olay aydınlatılamadı diyorsun.
Tabii tabii. Önemli olan kısmı bu.
Aydınlatılamayan kısmını nasıl özetlersin? Nedir burada ortaya çıkmayan gerçek?
Şimdi olayda sanığın ifadesi, tanıkların ifadesi gerçekle uyuşmuyor. Yani bunun gerçekle uyuşmadığını dosyadaki tüm delillerden çok rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz. bir kurgu üzerine verilmiş ifadeler, baskı ve zor yoluyla alınmış ifadelerle mahkemede deliller toplandı ve bu şekilde oluştu. Ancak bu oluşu kabul etmediğiniz zaman, peki bu olay nasıl oldu sorusunu sorduğunuzda buna bir yanıt alamıyorsunuz. Buna nasıl yanıt alabilirdiniz? Tanık beyanları en önemli delil. Tanıklar baskı altına alınmamış olsaydı belki olayda bir kast unsuru olduğu ya da ırkçı bir cinayet olduğu, ırkçı bir saikle bu cinayetin işlendiği yönünde delil elde edebilecektik. Fakat bunu göremeyip bir de üstüne üstlük şaibeli yönlendirme deliller karşımıza çıkınca bu konudaki şüphelerimizi ne yazık ki gideremedik.
Bu yönlendirme olayları hiçbir şekilde soruşturma konusu olmadı değil mi? Yani mesela Kıvanç Ağaoğlu'nun eniştesi zannediyorum evet. ki tanıklardan biriyle temas kurdu, ziyaret evet. etti, ona yazılı bir metin verdi. Bunlar soruşturma konusu oldu mu? Mesela o insanın da ifadesi alındı mı?
Şöyle ifadesi tanık sıfatıyla bu mahkemede alındı. Bülent Kaya isimli şahsın ifadesi alındı. Bununla ilgili deliller toplandı. Cep telefonu, sinyal bilgileri dediğimiz HTS dökümleri getirtildi. Ve gerçekten de tanığın ifadesini alacağı günlere yakın öncesinde ve sonrasında çok sık aramalar olduğu tespit edildi. Bu deliller toplandı ve ayrı bir suç oluşturduğu için Aydın Cumhuriyet Savcılığı'nda bu suçta suç duyurusunda bulundu mahkeme. Şu anda Aydın Cumhuriyet Savcılığı'nda bu dosya açık. Buradan bir dava açılmasını bekliyoruz. Büyük bir olasılıkla da açılacak.
Yani yönlendirmeye, baskıya dair bir açılmış soruşturma var.
Var, evet.
Ama bunun bizim davada, Sevak Şahin Balıkçı davasında bir yansıması olmadı. Yani
henüz olmadı,
o yönlendirilenleri evet. dinlemek yönünde bir karar, yeniden dinlemek yönünde bir karar çıkmadı.
Çıkmadı maalesef. Evet, biz dediğiniz gibi komutanların yönlendirmesine dair de çok somut deliller vardı. Bununla birlikte Halil Ekşi isimli tanığın yönlendirilmesine ilişkin bu delilleri de beraberinde ortaya koyarak ve gerçeklerle de uyuşmadığını ortaya koyarak tanık ifadelerinin yeniden dinlenmesini istedik. Çünkü bu baskıdan kurtulmuş olma ihtimalleri vardı. Yani ilk başta ifade veren askerler askerdi henüz ifade verdiklerinde. Daha sonrasında bu baskıdan kurtulmuş olma ihtimallerine binaen yeniden bunların dinlenmesini istedik. Fakat mahkemede biraz da usul kanunundan kaynaklı zorluklar nedeniyle bu talebimizi reddetti.
Peki Cem, olayın olduğu güne yani 24 Nisan 2011'e gidersek Gümüş Örgü sanırım evet. karakolu, hı hı. Batman, Kozluğa bağlı. O gün ne yaşanmış tam olarak? Tekrar oraya dönüp anlatabilir misin? Hem çelişkili ifadeler hem ortaya çıkan bazı gerçekler anlamında.
Şimdi şöyle, dosyadaki bilgi belgelere göre Sevak'ın o gün nöbetçi olması gerekiyor. Yani kulede nöbeti var. Olayın olduğu saatte kulede nöbet tutuyor olması gerekiyor. Fakat her nasıl oluyorsa karakoldaki uzman çavuşlardan bir tanesi Abdullah Irmak ismindeki şahıs Sevak'ı da alıp götürüyor. Ve bunlar anlatıma göre tel örgü çekme işlemine başlıyorlar. Yaklaşık 40-45 dakika sonra tel örgü çekme işlemi başladıktan 40-45 dakika sonra Kıvanç Ağaoğlu tüfeğini indirip işte kurma kolunu çekip emniyeti açıp tetiğe basarak Sevak'ın ölümüne neden oluyor.
Burada verdiğin ayrıntılar hani askerlik şeyine jargonuna hakim olmayanlar için işte kurma kolunu çekmek falan ne anlama geliyor?
Kurma kolunu çekmek silahı tam dolduruşa getirmek, tam dolduruş pozisyonuna yani mermiyi namlunun ucuna sürmek.
Peki bu rutin midir? Yani nöbetlerde bu tip işte tel çekilirken vesaire uygulama böyle midir?
Hayır. Sadece muharebe dışında hiçbir şekilde tam dolduruşa alınmıyor tüfekler. Hı hı. Zaten bilinçli taksirden hüküm yemesinin nedeni de bu sanın. Yani çok net, açık ve hayati öneme haiz bir kuralı açıkça ihlal ediyor. Bunun yanında emniyeti de açmaması gerekiyor. Yani diğer askerlerin verdiği ifadeye göre yarım dolduruşta, yani mermi namluya sürülmeksizin yarım dolduruşta ve emniyeti kapalı şekilde karakol içerisinde bulunması gerekiyor.
Burada emniyet açık ve tam dolduruşta. Silah.
Emniyet açık, tam dolduruşta ve tetiğe basarak ateş alıyor silah. Dosyada bulunan ekspertiz raporlarına göre silahın kendiliğinden ateş alma ihtimali de yok. Buna ilişkin bilimsel rapor da dosyada mevcut. Ama mahkeme bütün bu şeyleri bilinçli taksirin bir unsuru olarak değerlendirdi. Biz bunu kastın unsuru olarak değerlendirdik. Mahkeme burada bir hukuki yoruma gitti ve bunun bilinçli taksir olduğuna hükmetti. Tel örgü çekme işleminden 40-45 dakika sonra nedeni yokken tamamen anlamsız bir biçimde. Yani hayatın olağan akışına aykırı denen bir kavram vardır hukukta. Hayatın olağan akışına aykırı bir şekilde silahını indirip hiçbir neden yokken Sevak'a doğrultup ateş ediyor. Bu bizim şüphelerimizi çok fazla arttıran bir unsur. Olay yerinde bulunan tanıklara peki bu arada ne konuşuluyordu diye sorduğumuzda 40-45 dakikalık bir sohbetten bahsediyor. Fakat hiçbir şey anlatılmıyor mesela. Ve
nasıl bir sohbet bu?
Yani güya şeyden sonra askerlik sonrası ne yapacaklarını birbirlerine anlatıyorlar. Fakat buna ilişkin de bir ayrıntı vermiyorlar. Yani bir ayrıntı vermeleri beklenir. 40-45 dakika boyunca bunlar ne konuştular? Bunu bir türlü öğrenemedik. Bunu bir türlü açamadık.
Burada bunlar ne konuştular derken Kıvanç ve Sevak arasındaki
sohbet. Evet, Kıvanç ve Sevak arasında ve diğer askerler de katılıyor. Hı hı. Mesela katıldıklarını söylüyorlar konuşmalara. Fakat daha sonra mahkemeye geldiklerinde hayır biz hiçbir şey konuşmadık. Sadece ikisi muhabbet ediyordu. Muhabbet konusunu da sorduğunuz zaman bütün tanıklar aynı şeyleri söylüyor mesela. Yani bir tanık diğerine daha farklı bir hususla ilgili, daha farklı bir konuyla ilgili bize bir bilgi vermedi. Biz buradan anlıyoruz ki olay anında ki o konuşmalar yönlendirilerek tanıklara söylenmiş. İşte şunları konuşuyorlar diye sanki arkadaşlarmış gibi, birlikte yapacakları tatili planlıyorlarmış gibi böyle bir mizansen yaratılmış. Yani olay yerine ilişkin bu da ciddi bize bir şüphe yarattı.
Yani bir askerlerde suskunluk hali, yönlendirilme evet, hali kapatma hissediliyor.
Kapatma hali. Yani bir takım gerçekleri, bir takım olan şeyleri kapatma hali var. Mesela hiçbir asker şeyi söylemedi. Yani Tosun'um seni vururum diye bir laf söylüyor sohbetin bir yerinde. Sevak da öyle söyleme canım sıkılıyor diyor. Fakat askerin anlatımına göre güya bunu şakayla söylemişler. Ama ondan sonra ne oldu? Bu laf üzerine bir konuşma geçti mi? Bir tartışma geçti
bu
mi?
Bu yine karakoldaki askerlerden birinin ifadesi.
Olaydan hemen sonra hastanede bilgisine başvurulan askerin sıcağı sıcağına anlattığı bir bilgi. Daha sonra bunu hepsi reddettiler.
O asker birazdan. Ne dedi daha sonra?
O asker bu konuda bir şey söylemedi. Hayır ben böyle bir şey duymadım dedi. Daha sonra. Hatta çelişki üzerine bir daha soruldu işte hastanedeki ifadenle böyle demişsin diye. Yok ben öyle bir şey söylemedim dedi. 4 kere ifade değiştirdi hakim karşısında. Titredi, terledi. Ve mahkeme bunu tutanağa geçmek zorunda kaldı. Ve sana baskı yapan birisi var mı diye sormak zorunda kaldı. Yani bu dosyada tanıkların baskı altına alındığı gerçeği gün gibi açık. Gün gibi açık. Fakat buna rağmen bu tanıkların baskıdan kurtulmuş bir şekilde yeniden ifadesi alınmak mümkün olmadığı için dosyada bilinçli taksire hükmedildi.
Bu galiba Sevag'ın sözcüsünün beyanlarına dayanarak ortada dolaşan bazı bilgiler var. Hı hı. Yani Ermenistan'la savaş çıksa ilk seni vururuz evet. Gibi. Hı hı. Veya bu seni vururum tombulum hı hı. Sözü gibi. Hı hı. Evet. Bunlar ne zaman yaşanmış olaylar? Ya da bir hırsızlık hikayesinden dolayı Sevag'ın bir komutanıyla sorun yaşadığı bilgisi hı hı. var.
Şimdi bu konularla ilgili delil toplama süreci yine bu tanıkların şüpheli beyanları üzerine başladı. Biz bu karakolda Hristiyanlıkla ilgili, Ermenilikle ilgili bir mevzu geçti mi, bir konuşma geçti mi dediğimizde hepsi birazdan hayır böyle bir konuşma kesinlikle geçmedi dedi. Ben de mahkemede kalkıp hakime söyledim dedim ki yani konuşma geçti ama bu bir tartışmaya dönüşmedi deseler inanacağım dedim ama yani böyle bir karakolda böyle bir konuşmanın hiç geçmemiş olması burada bir şeylerin gizlendiğine işaret ediyor diyerek biz bu husus üzerinde tanıklara soru sorduk. Bu arada Melanie Kumruyan hastalığa verdiği ifadesinde Sevak'ı rahatsız eden bir grup askerin olduğunu, özellikle imamlık görevi yapan bir askerin diniyle ilgili sürekli üstüne geldiğini, sürekli ona bir takım aşağılayıcı sözler söylediğini.
Tür sözler? Orada ayrıntı var
mı? Sizin dininiz nasıl bir din ki? Sizin dininiz niye böyle falan gibi. Çok fazla da ayrıntı vermedi ama tabi araya zaman da girmesi hasebiyle böyle bir olgunun olduğunu anlattı.
Sevak bunları telefon görüşmelerinde herhalde anlatmış sözcüsü.
Sevak bunları sürekli anlatmış ama en son karakol çavuşu Abdullah Irmak'ın Ermenistan'da bir savaş olursa ilk seni vururum sözü üzerine hemen sonrasında nişanlısını arayarak böyle bir sözün söylendiğini ve kendisinin çok tedirgin olduğunu nişanlısına aktarmış. Hatta nişanlısı niye korkuyorsun ki demiş sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti ordusundasın. Ermenistan'da savaş çıksa niye seni vursunlar gibi. Bakma sen onlara rahat ol gibisinden. Onu da telkin edici beyanlarda bulunmuş. Ve biz buradan anlıyoruz ki aslında Sevak o askeri mahallede çok rahat değil. Ya da burada siyasi şeyler hiç konuşulmuyor değil. Sevak'ı rahatsız eden bir takım hususlar da var. Yok değil.
Kaç kişilik bir karakol burası?
Yani 60-70 kişilik bir karakol fakat dışarıdan bazı birliklerin geldiği, ekiplerin geldiği karakol oluyor. 100'e 120'ye kadar çıkıyor sayı.
Ve Sevak herhalde oradaki tek gayrimüslim Ermeni.
Evet, asker. Öyle gözüküyor. Yani başka bir gayrimüslim olduğuna dair bir şey yok. Dosyada delil yok. Ve Melani Kumrya'nın ifadeleri ve diğer bazı tanıkların ifadeleri de, askerlerin ifadeleri de aslında Sevak'la Kıvancı'nın da çok iyi arkadaş olmadığını ortaya koydu. Bu bakımdan da tanıkların yalan söylediği açığa çıktı. Bu ek şeylerle, şüpheli durumlarla birlikte olayın aydınlatılmaması ciddi olumsuz sonuçlar yarattı aile ve toplum için.
Evet.
Aile için yarattığını zaten televizyon ekranlarında, evet, aileyle her görüştüğümüzde, onları her izlediğimde hissediyorum. Yani çok ağır bir götürüyorlar bu süreci.
Türkiye'de herhalde vicdanı açık, gönül gözü açık, herkesi çok yaralayan bir cinayet. Bu mahkeme süreci de maalesef vicdanları tatmin etmeyen bir şekilde devam etti. Konuşmaya devam edeceğiz Sevak Şahin Balıkçı'yı ve cinayet davasını. Bir ağıtla, aslında ağıt değil, özür dilerim, bir ninniyle devam edelim. Sakina seslendirecek. 2012 yılında yayınlanan albümü Royemi'den gelmiş. Oğlunu yitirmiş bir annenin oğlu için okuduğu bir ninni bu. Sakina Muşvartolu, Kürt Alevi bir müzisyen. Türkiye'nin yanı sıra Ermenistan, Suriye ve Irak Kürdistan'da çalışmalar yapıyor. Halen Viyana'da yaşıyor ve geleneksel Kürt müziği alanında deneysel çalışmalarını orada sürdürüyor. Sakina Laylay.
Laylay korpe şirinim, batu şirin eşinim, debin vabın varula yari emmana çoğ.
Bu dünyaya derdim, ağabeyim,
Sevak Balıkçı davasını avukat İsmail Cem Halavut'la konuşmaya devam ediyoruz. Karar çıktı. Hiçbirimizi tatmin etmeyen bir karar. Peki bundan sonra ne olacak?
Şimdi bundan sonra Yargıtay süreci var. Yargıtay sürecinden sonra da Türkiye'de yeni yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yoluyla şikayet hakkımız var. O da bittikten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracağız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çok sayıda kararı var. Yani devletin insanların yaşam hakkını korumaya dönük pozitif yükümlülüğü olduğunu ortaya koyan çok ciddi kararları var. Bu kararlar dışında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir kez daha mahkum olma ihtimali kuvvetle muhtemel. Bu yasal süreçleri takip edeceğiz. Bu arada benim beklentim, temennim bu tanıklardan birkaç tanesinin, belki bir tanesinin çıkıp olayı tüm gerçekliğiyle anlatması, belki bir vicdan muhasebesi yaparak çıkıp bunu anlatması ya da yeni delillere ulaşma ihtimalimizin olması. Şimdi hukukta son dönemde şöyle bir şey yaşandı, bunu belirtmek istiyorum. Örneğin Kafes Poyrazköy davasında gördük. Vakti zamanında Ermeni vakıflarına, okullarına gönderilen basit tehdit mektuplarıyla ilgili yapılan soruşturmalarda hep takipsizlik kararı verildi. Bir sonuç çıkmadı. Fakat daha sonra bunun büyük bir planın parçası oldu. Açığa çıktı. Yine Almanya'daki bu Türklerin öldürülmesi olayına ilişkin yapılan soruşturmalar basit bir adi öldürme ya da kaza olarak tutanaklara geçti. Dosyalar kapatıldı. Fakat bugün görülüyor ki bunların Nazi, neo-Nazi grupları tarafından organize edilmiş cinayetler olduğu açığa çıktı. Eğer bu olayda da böyle bir durum varsa buna ilişkin delillerin ortaya çıkması konusunda bir beklentim ve temennim var. Ama biz bundan sonra hukuksal mücadelemize devam edeceğiz.
Yani biz de tabii ki adaletin Türkiye'de tecelli etmesini çok istiyoruz. Ülkemizdeki yasaların, değerlendirmelerin, hukukçuların adalete bizi ulaştırmasını, bizi adalete kavuşturmasını bekliyoruz. Ama biliyoruz ki eğer Türkiye'de o adalet gelmezse eninde sonunda ahimde bu tip davalarda özellikle geliyor ve sonuna kadar da sanırım Balıkçı ailesi de bu işin takipçisi olacak. Tabii ki, tabii. Biz de elimizden geleni yapacağız bunun için. Bir yandan da Sevak tek örnek değil. Kışla'da ölümler, zorunlu askerliğini yaparken ölen öldürülen insanlar, gençler Türkiye'de bir sosyal olgu, bir siyasi olgu. Meselenin o boyutuna da sanırım değinmemiz gerekiyor.
Bir tek Türkiye'de de değil belki de. Yani Türkiye'nin hemen çok yakın iki komşusu Azerbaycan ve Ermenistan'da da benzer bir sıkıntının olduğunu sıkça duyuyoruz. Orada da ordu mecburi askerlik hizmeti yapılırken çok güvenli bir yer olmayabiliyor. Yeni yeni Azerbaycan'da böyle bir olayla tanıştık. Sokak gösterileri oldu.
Gösteri
oldu,
bir rejim karşıtı doğayı da barındırdığı için. Yani askerlikte yapılan hak ihlalleri oradaki demokratik anlamda baskıcı ortam nedeniyle bir tür rejime karşı isyan etmenin de yolu haline geldi. Evet. Çünkü insanlar başka çareyi, başka yol bulamıyorlar. Asker hakları inisiyatifi var. Askerlikte yaşanan hak ihlalleri üzerine çalışmalar yürütüyor. Onların bir raporuna göre 2011 Nisan ile 2012 Nisan arasında 432 hak ihlali başvurusu yapılmış. Bunlar sadece yapılan başvurular. Kim bilir daha neler yaşandı. Yine bu rapora göre de her 6 ay içinde ortalama 50 asker intihar ediyormuş. Ya bu inanılmaz yüksek bir rakam. Yüksek. Ayda 12 askerin intihar etmesi gerçekten sıra dışı bir rakam. Sorunun zaten ne kadar büyük olduğunu ve meselenin üzerinin nasıl örtüldüğünü gösteriyor bence bu rakam bile kendi başına.
Daha vahim olanıysa bu askerlerin çok çok büyük bir çoğunlukla Kürt askerler oluşu Türkiye'deki örnekte. Evet. Yani bu da ayrıca üzerinde düşünülmesi gereken Alevi Kürt askerler oluyor. Evet. Ölenler, intihar edenler.
Bu asker hakları ile ilgili çalışmaya ben de katıldım. Bize de mail grupları geliyor. Başvuruları değerlendiriyoruz. Buna ilişkin çözüm yolları arıyoruz. Burada başvuru denmiş ama ayrıntısına girdiğiniz zaman çok ciddi bir sorun var. O başvuruların %80'i işkence ve kötü muamele noktasında. Yani bütün askerliği boyunca hakarete, küfüre ve kötü muameleye maruz kalan o kadar fazla sayıda asker var ki. Bu başvurular çok ciddi boyutta ve çok ciddi sorunlar var ölüm olayı dışında.
Yani bu 432 başvuru hakareti, küfrü...
Ben ona işkence ve kötü muamele diyorum sistematik bir biçimde. Evet. İşkence ve kötü muamele Çok ciddi boyutlarda. Bu asker ölümleri kadar çok ciddi bir sorun.
Benim de askerde en çok canımı yakan olaylardan biri işte 10-12 sene önce yapmıştım. Bir komutanın sürekli küfrediyor olmasıydı. Evet, evet, mesela evet. Yani annemize, sülalemize küfrediyor olması. Gerçekten insan onurunu çok inciten bir şey ama evet. Sesini de çıkaramıyorsun. İşte böyle, burası böyle diye kabulleniyorsun ama kabullenmememiz ve değiştirmemiz gerekiyor herhalde.
Evet.
Evet, İsmail Cem Halavurt'a çok teşekkür ediyoruz. Hem Sevak Şahin Balıkçı davasını takip ettiği, avukatlığını yaptığı için Balıkçı ailesini ve bir anlamda bizlerin de aslında davayı takip edeceğinizi biliyoruz. Umarım az önce söylediğimiz gibi adalet Türkiye yargısından, Türkiye mahkemelerinden gelir. Ve bu davada biz asıl gerçeğe ulaşabiliriz. Evet. Yani gerçekten kazaysa, bizi tatmin edecek bir şekilde bu ortaya konursa da buna da herkes razı gelecektir.
Tabii ki.
Ama çok ciddi şüpheler var. Çok ciddi soru işaretleri var. Asıl bunların şeffaf bir şekilde gözümüzün önüne, masanın üzerine serilmesi gerekiyor. Asıl talebimiz de bu sanırım.
Evet, biz bunu sadece şimdi değil, davanın başından beri söylüyorduk. Gerçeğin ortaya çıkması bizim amacımız diye. Ben de teşekkür ediyorum bana bu imkanı verdiğiniz için.
Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederiz. Evet, sırada şimdi efsanevi bir ses var. Lübnan'ın büyük sesi diye not ettik biz onu. Feyruz'dan bir şarkı diyeceğiz, dinleyeceğiz. Utamenya diye. Mardin'den Lübnan'a göç etmiş bir Süryani Ortodoks babayla Maruni bir annenin kızı. Arap dünyasının divası olarak anılıyor. Bütün Arap dünyasında hem müziği hem de politik duruşuyla büyük sevgi ve saygı görüyor Feyruz. Feyruz'dan Udhamenya.
Radyo Agos. Can't buy me love. Açık Radyo. Açık Radyo. Reklamlar.
Açılın, geliyoruz. Direkt olmanın faydası efsanelerle buluşturması. 5 Mayıs'a kadar Akbank Direkt İnternet veya mobile girenler İtalya'da efsane otomobillerle şehir turuna çıkıyor. Her hafta tıklayın, bu şansı kaçırmayın. Akbank sizin için.
Yapı Kredi, Süper Kredi.
Günde 6 liraya 6 bin lira Süper Kredi. Başvurmak için hemen bireysel yazıp 44.11'e gönderin. Ayrıntılı bilgi kredişimdi.com.tr'de.
İşte destek budur burada. Hizmette sınır yoktur.
Şimdi yapacağım ufak canlandırmaya sizin de katılmanızı istiyorum. Alabildiğiniz kadar derin bir nefes alın. Şimdi üzerine tekrar nefes alın ve verin. Ama hepsini değil, sadece birazını verin ve tekrar nefes alın. Ve verin. Alın. Amfizem hastalığının son evrelerinde hastalar bu şekilde nefes alıp verirler. Amfizem hastaları bunu boğulmak olarak nitelendiriyor. Eğer sigara içiyorsanız çoktan amfizemin ilk evresindesiniz demektir. Tüm sigara içenler gibi. Sizi nelerin beklediğini artık biliyorsunuz. Derin bir nefes alın ve sigarayı bırakın. Şimdi ve daima. Yeni bir başlangıç için Sağlık Bakanlığı sigara bıraktırma hattı 171'i arayın.
Bedava. Adios'la bahara güzel başlıyoruz, Avrupa'ya gidiyoruz. Mart, Nisan ve Mayıs aylarında Avrupa'ya her şey dahil gidiş dönüş 199 lira puanla uçuyoruz. Ayrıntılı bilgi için adioskart.com.tr'ye tıklıyoruz. Adios, Yapı Kredi'den.
Reklamlar bitti.
Bağımsız Radyo ne ile yaşar? Dinleyicisiyle. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi 10 yaşında. 30 Mart 7 Nisan arası. 9 gün 99 saat radyo şenliği. 94.9 Açık Radyo'da.
Benim şimdi ailem destek veriyordu. Sonra ben de düşündüm taşındım aileme sorayım dedim. Ya siz niye destek veriyorsunuz diye. Niye bu radyolara destek vermiyorsunuz da niye buraya destek veriyorsunuz diye. Onlar da sonra sizin arkanızda bir kuruluş olmadığını Açık Radyo'nun ve bunu bu yapılan bağışlarla şey yaptıklarını anlattılar. O yüzden de ben de sevdiğim için ufak çaplı bir bağışta bulundum.
94.9 Açık Radyo. Radyo Agos. Ay ben kim?
Ay ben kim? Ay ben kim? Da yetta, da yetta. Eta to, eta to. Jeilinu, jeilinu. Heta ken, heta ken. Hozara, hozara. Cemeni, cemeni. Duşavu, duşavu. Çapece, çapece. Rasere, rasere.
Emekli öğretmen Şuşan Özoğlu'yla her hafta birkaç kelime, her hafta bir cümle Ermenice.
Sireli paregamner, perlüs. Ayo, tartsyal miyasin yeng. Sevgili dostlar, günaydın. Evet, tekrar birlikteyiz. Bugün biraz zarflarla haşır neşir olalım dedik. Zira 3 haftadır derse başlarken sizi Miyasin Yeng sözleriyle karşılıyorum. Farkında olduğunuz ve kullanımını merak ettiğinizi düşünerek hemen sözcüklerimizi sıralayayım. Miyasin, birlikte, beraber. Minak, yalnız. Azad, özgür. Mod, yakın. Heru, uzak. Aveli, daha. Aveli şat, daha çok. Aveli kiç, daha az. Aveli bagas, daha eksik. Bu hafta ayrıca sözcük vermeyeceğim. Yukarıdaki zarfları aklınızda tutun yeter. Şimdi örnek cümlelerimize geçmeden ilave edelim. Fiil olarak sadece e fiilini kullanacağız şimdilik. Örneğin, azat yem, özgürüm, serbestim. Azat yes, özgürsün, serbestsin. Azat e, özgürdür, serbesttir. Azat yeng, özgürüz, serbestiz. Azat ek, özgürsünüz, serbestsiniz. Azat yen, özgürdürler, serbesttirler. Veya olumsuzlarına geçelim. Azat çem, azat çes, azat çe, azat çeng, azat çek, azat çen. Gördüğünüz gibi tek yaptığım yem, yes, e, yeng, ek, yenin olumsuzunu koymak. Çem, çes, çe, çeng, çek, çen. Örnek cümleler. Aysor Miyasin Yeng. Bugün birlikteyiz. Ays amar abeli azad ek. Bu yaz daha serbestsiniz. Kadıkürü heru e. Beşiktaş'ı abeli mod e. Kadıköy uzaktır. Beşiktaş daha yakındır. Çors kilon bagas e. Hing kilon aveli şad e. 4 kilo eksiktir. 5 kilo daha çoktur. Aysor minak yes. Bugün yalnız mısın? Voç. Aysor minak çem. Hayır, bugün yalnız değilim. Aysor minak yes. Ayo, aysor minak yem. Evet, bugün yalnızım. Ays dari nureri abeli şad yen. Bu yıl narlar daha çoktur. Narinçleri şad kiç yen. Portakallar daha azdır. Aysor azat çes. Bugün serbest değilsin. Aysor azat çes. Bugün serbest değil misin? Bugünlük de bu kadar diyelim. Aysor van hamar ayskan. Polorit pari orer yefaça utyun. Hepinize iyi günler ve başarılar.
Ay ben kim?
Ay ben kim? Ay ben kim? Da yetta, da yetta. Eta to, eta to, jeninu, jeninu, heta ken, heta ken, hozara, hozara, jemeni, jemeni, dushavo, dushavo, chapeje, chapeje, rasere, rasere.
Emekli öğretmen Şuşan Özoğlu'yla her hafta birkaç kelime, her hafta bir cümle Ermenice.
Şimdi bu haftanın ve daha doğrusu son birkaç haftanın en can alıcı konusunu gene sen köşende işlemişsin bu hafta Robert. Barış yarın gayrimüslimler ve ranting başlığıyla köşe yazın. Aslında bilmiyorum, vaktimiz el verir mi? Bu köşe yazısını ben okumak isterdim. Yani
vaktimiz el vermez.
El vermez mi?
El vermez. Peki. İnternet vermezse, sitemizden okusun insan.
Peki, o zaman içeriğine dair ama bunun konuşmamız gerekir. Çünkü burada çok önemli görüşlerim var. Özellikle de Öcalan'ın konuşmasından yola çıkarak, sonra konuşmasını tekzip eder ya da düzeltir gibi ifadelerinden yola çıkarak, Türkiye'deki Müslüman olmayan azınlıkların, başka bir deyişle Hristiyan veya Musevi azınlıkların sayısal niceliklerinden bağımsız olarak çok önemli sosyolojik bir değer ifade ettiğini belirtiyorsun. Ve burada da vurguladığım başka bir şey var. Birbiriyle çok da yakın durmayan iki hareketin, yani muhafazakar bir hareketle ulusal Kürt hareketinin nasıl aynı mağduriyet karşısında birbirlerini anlayabilecek bir pozisyona evrilebileceği ihtimalini işlemişin yazıda. Yazık, keşke zaman olsaydı bunu okuyabilseydik. Ama hiç değilse yazının son bölümlerini okuyalım. Çünkü burada
İlla okuyacağım diyorsun.
Hrant Dink'le bağlantılı bir şey var. Evet, yani dediğin gibi şimdi internet sitemiz bizim çok ulaşılabilir bir şey. Ve buradan artık gazetenin tirajından belki daha fazla, hatta birkaç kat daha fazla tıklayanımız var, ilgi görüyor. Buradan da yazı okunabilir ama şu son paragrafı okumak istiyorum ben gene de. Bu bakımdan Abdullah Öcalan'ın yanlış anlaşıldığını savunduğu konuşmasında önceki sözlerini tevil için Hrant Dink'in de adını anarak onun da ömrü boyunca Ermeni lobisiyle mücadele ettiğini dile getirdiği sözleri pek yeni bir fikirmiş gibi tınlamıyor. Aksine bildik tezlerin tekrarı gibi görünüyor. Hrant Dink, evet, Ermeni dünyasında pek çok farklı kesimde fikirsel tartışmaya girdi. Ancak bu tartışmaların temeli yok sayma değil, adalet arayışında bizzat var ettiği yeni ve farklı yaklaşımlardı. Bu yüzden Hrant Dink, o yanlış anlaşılmış görüşlerin savunulması için malzeme sunmaz. O ancak fikirleri yazıp çizdikleri ve mücadelesiyle barış ufkunun bir ön habercisi olarak bu memlekete hizmetine seve seve devam edecektir. Gerçekten de orada bir manipülasyon vardı sanki o sözcükte. Hepimiz biliyoruz Hrant Dink'in sağlığında konuştuğu dönemlerde diaspora tarafından çok da benimsenmeyen görüşler ileri sürdüğünü, bunların belli çekincelerle karşılandığını diaspora tarafından ve Hrant'ın onlara laf anlatmak için epey çaba sarf ettiğini, ama bu bugün Öcalan'ın ötekileştirdiği diasporaya tekabül eden bir şey değil.
Evet.
O anlamda referans olmaz.
Ben de bir sürece dair özellikle Öcalan'ın Nevroz konuşmasından sonra gözümün önünde aşikar olan, bana düşündürttüğü bir analizi sunmak istedim. Bir de sizin zikrettiğiniz, yani daha önceki sözlerini, işte bin yıllık Hristiyan öfkesinden 2015'te Ermeni lobisinin faaliyetlerine dikkat edilmesi gerektiğine dair sözlerinden üzüntü duyarak bunun böyle olmadığını aktardığı sözlerinin bende yarattığı rahatsızlığı dile getirmek istedim, hı hı, yazıda. Sizin de dediğiniz gibi yine yani bin yıllık Hristiyan öfkesinden bahsetti Abdullah Öcalan. Milliyete yansıyan tutanaklardan izlediğimiz, anladığımız kadarıyla hani böyle bir şeyin olmadığını, böyle bir şeyin geçerliliği olmadığını herhalde öncelikle söylememiz lazım. Kaldı ki kendisi de bundan üzüntü duyuyorsa, yanlış anlaşıldığını söylüyorsa, bunu Hrant da hayatı boyunca Ermeni lobileriyle mücadele etmedi mi diye kendini meşrulaştıracak bir şekilde savunması çok etik durmuyor. Çünkü Hrant Dink'in mücadelesinin bambaşka bir mücadele olduğunu bizler çok iyi biliyoruz. Hı hı. Bunu bir söylemek gerekiyor diye düşündüm. Öbür kısmı belki biraz daha geniş bir çerçevede değerlendirmek lazım. Gerçekten Nevroz'da yaptığı konuşma, ki Kürt hareketinin yönünü değiştiren belki de bundan sonra tarihi bir dönüm noktası olacak. Herkesin tespiti bu yönde. Türkiye'de bir alternatif tarih okumasını Kemalizme karşı, Kemalist modernleşme cumhuriyet projesine karşı Kürt okumasını İslami eleştiriye, muhafazakar eleştiriye, Kemalizme yönelik eleştiriye yakınlaştıran bir boyut taşıyor. Belki pragmatik, belki popülist, belki hani barış sürecini hızlandırmak için herkese mavi boncuk dağıtan bir yönü vardı o konuşmanın. Ama benim en temelde gördüğüm şey bu iki alternatif tarih okumasının yaklaştığı, birbirine sokulduğu yönleri ve ben bunu hayırlı sağlıklı bir gelişme olarak nihayetinde değerlendiriyorum. Yani geçmişi, Kemalist Cumhuriyet projesini hakkıyla eleştirmezsek yeni bir şey inşa etmek çok mümkün değil.
Kesinlikle.
Bu anlamda değerli ama yine de kaygı duyanlara da bir anlamda hak veriyorum bundan. Hani o İslam bayrağı altında birleşmek şiarının ürküttüğü kesimlere de bir anlamda hak veriyorum. Çünkü eğer bu birleşme, yakınlaşma, çoğulcu, hepimizi kapsayıcı, Müslüman gayrimüslim dinsiz, hepimizi bu ülkenin yurttaşı olarak kabul eden, yurttaşlık temelinde bizi birleştiren, bize yeni kimlikler, yeni deli gömlekleri dikmeyen bir şey olursa, olmazsa daha doğrusu, yani bu anlamda Batı demokrasilerine yakın bir yurttaşlık tanımı oluşturamazsa muhafazakar Kürt işbirliği, o zaman yine zor zamanlardan geçeceğiz. Yine bazılarımız öteki olacak demektir. Bu tehlikeyi de unutmamak lazım diye düşünüyorum. Umarım tersi olur. Umarım hepimizi kapsayan bir Türkiye projesini biz inşa etmeye yolunda devam ederiz hayata.
Sanki buna mecburuz. Daha doğrusu potansiyeller buna yönelik aslında. Burada belki de tecritin de ayrı bir etken olduğunu mu düşünmeliyiz? Belki de tecrit ortamında Abdullah Öcalan kendi hareketinin de dışarıda gittiği alanları algılamakta güçlük mü çekmiştir diye aklıma soru işaretleri takılıyor. Çünkü sonuçta bugün bu sözlerin tartışıldığı alanlar çok yaygın değil ama çok düzeyli, çok sıkı tartışmalar var. Ayşe Günaysu biraz önce şu bin yıllık öfke meselesine değinmişti. Yurt dışından da gelen yankılar var. Hovsep Ayrı'nın çok kapsamlı bir makalesini okudum yeni yeni. Biraz uzun ama çok kapsamlı bir analiz makalesi. Dediğim gibi yaygın değil ama yapılan analizler de çok anlamlı, çok değerli. Bunlardan hayırlı sentezlere varacağız
geçen
diye düşünüyorum.
Geçen hafta Cengiz Çandar burada konuğumuzdu. O Öcalan'ın çok okuduğunu ve hani fikirsel anlamda hızlı dönüşümler yaşayabildiğini söylüyordu. Onun yaşamasını bir yandan ummak lazım ama bir yandan da Kürt hareketinin kendisinin de üzerine düşen sorumluluk. Bu anlamda hani gayrimüslimlerle ilişkiler anlamında Ermeni meselesi ve diğer konular hakkında daha ön alıcı olmayı, belki Öcalan'ı da dönüştürmeyi Kürt hareketine sorumluluk olarak yüklüyor. Kaldı ki ben Kürt hareketinin halk tabanının bu anlamda siyasi elitlerden çok daha ileride olduğunu düşünüyorum.
Bunu ben de aynı kanaatteyim.
Evet. Burada şimdilik noktayı koyalım ve yine bir şarkıyla devam edelim. Ermenistan'da halk müziği ve aşuh, yani aşık müziğinin en önemli icracılarından biri olan ve halk sanatçısı unvanı taşıyan Rupen Matevosyan'dan gelsin. Bardezum Varte Patve Patvat, yani bahçede güller açmış. Hı hı.
Zum var ter bat bat kız bası sokağı aran sokak karlamat karo tebasadi aran sokak karlamat karo tebasadi Sırtas kadova, siruri sureskem, ah sırtas kahava, siruri sureskem, ah sırtas kahava. Thank you.
Yanın sesi hiç yaşlanmıyor. Bugün artık bu şarkının kaydedildiği yıllardan çok uzaktayız ama neredeyse sesi aynı berraklıkta tınlıyor. Agos'un önemli sayfaları da bir yandan kültür sanat sayfalarıdır. Her hafta birkaç sayfamızı kültür sanat konularına ayırıyoruz. Şimdi kültür sanattan bir haber paylaşalım. Anuş olmak bir dans gösterisiydi. Geleneksel Ermenilerin çok gelenekselleşmiş ve çok da popülerleşmiş operası, Armen Dikranyan'ın bestelediği Anuş operası, bestelenişinin 100. yılındayız. Ama İstanbullu bir dans sanatçısı Levent Haberyan Anuş'a yeni bir yorum getirdi. Biz operanın müziğini banttan izledik ama o bandın önünde aşağı yukarı 25 dansçının sunduğu çok başarılı bir dans performansı izledik.
Bizim İstanbul Ermeni toplumunun kültür sanat faaliyetine dair genel olarak bir dinginlik ya da bıkmışlık hali hakimdir. Genellikle şikayetçiyizdir. Aynı şeyler tekrarlanıyor. 100 yıldır çok fazla bir şey değişmiyor ve gittikçe de kalite düşüyor diye. Siz Anuş Olmağı izlediniz ve sanırım başarılı buldunuz.
Başarılı buldum çünkü özgün bir yorumdu, yeni bir yorumdu. Dansla Anuş'un hikayesini anlatmak başlı başına bir yenilikti zaten. Benzer bir şeyi daha önce görmemiştim. Başarılı bir performanstı. Kaldı ki bu meseleye biz o dinginlik, evet bir yandan o dinginlikten bahsetmek mümkün ama bir yandan da yeni üretimleri de görmek mümkün. Ne yazık ki ben bir daha bir şans kaçırdım. Ben gidemedim, başka bir yerde konuşma yapmak zorundaydım. Eşim gitti, önceden bilet de almıştık. Miran Tomasyan'ın Gomidas'a yolculuk performansı da aynı kapsamda değerlendirilebilir. Orada da doğaçlama müziklerle ve doğaçlama danslarla Gomidas serencamı anlatılıyordu. Bu Levent Haberyan'ın projesine dönecek olursak, dediğim gibi 25 kişilik bir kadroyla şimdi sanırım bu sezon 5 gösteri yaptılar ya da son gösterilerini henüz yapacaklar. 4'ünü yaptılar, 5.'yi yapacaklar galiba yakında.
4 Nisan ve 18 Nisan'da var önümüzde 2 gösteri.
Değil mi? 2 gösteri
Şişli'deki
daha var.
Kent Kültür Merkezi'nde.
Hakikaten bütün detaylarıyla üzerinde özenle çalışılmış bir çalışma. Kadro ise Levent Haberyan'ın daha önce de zaten birlikte olduğu dansçılardan da oluşuyor önemli bir oranda. Kültür sanat yaşantımızda bizim belki beklentilerimiz daha çok tekrarlar gördüğümüzde ümitsizliğe ya da hayal kırıklığıyla karşılaşıyor ama yeni soluklar hep de heyecan veriyor ve namütenayi de çıkıyor bunlar. Julia Mutlu'nun kıyafetler defilesi de bu bağlamda özgün bir çalışma oldu. Yıllardır biz o kıyafetleri resimlerde, çizimler olarak falan görmüştük albümlerde. Ama ilk defa onların hayata geçirilmesi çok anlamlıydı. Keza bu Anuş olmakta çok başarılı bir sanatsal etkinlikti.
Belki de ufak ufak bir canlanma var. Yeni kuşaklar İstanbul'daki Ermeni toplum hayatına, kültür hayatına renkler katıyorlar. Verdiğiniz isimler, Miran Tomasyan, diğer örnekler çoğu yeni kuşak sanatçılar. Ve
Lucien Dink filmini izleyeceğiz film günlerinde.
Ve her biri de aslında kendini cemaatle sınırlamayan pek çok Türkiye'li, Türk, Kürt, başka arkadaşlarla, sanatçı arkadaşlarıyla işbirliği yapan ve onlarla beslenen arkadaşlar. Bu da bize aslında bir şey söylüyor. Belki de Agos'un kuruluş amaçlarıyla da çok uyuşan bir şey söylüyor. Orta sayfamızda ilginç bir dosya vardı bu hafta. Afrikalı Ermeniler diyebileceğimiz, evet, Etiyopyalı Ermeniler. Ermeni değiller tabii ki ama Ermeni kültürüyle yolları çok fazla kesişmiş.
Ermeniler de var aralarında.
Evet. Evet. Hristiyanlığın yayılmasında da Etiyopya'da, alfabenin yaratılmasında da, ticaretin gelişmesinde de bir Ermeni parmağı mutlaka olmuş. Araştırmacı Arsen Yerman, İtalya'da öğrenim gördüğü yıllarda tanıdığı Etiyopyalı Ermenilerin izini sürdü ve orta sayfamızda fotoğraflarıyla, ayrıntılarıyla, kılık kıyafetleriyle Etiyopyalı Ermeniler ve Etiyopya'da Ermeni izlerini takip edebilirler Agos okurları. Ve programı kapatırken de bir Etiyopyalı sanatçıyla devam edelim. Arsen Yerman'ın hazırladığı dosyada ilginç bölümlerden biri Ermeni gençlerinden oluşan bir koro. Etiyopya'nın efsanevi lideri Haile Selassie'nin bir ziyareti sırasında, sanırım Mısır'a yaptığı bir ziyaret sırasında bir Ermeni korosuyla tanışıyor ve o koronun üyelerini Etiyopya'ya götürüyor. O koroda Etiyopya'da müzik alanında yaşanan hızlı gelişmede önemli bir rol oynuyor. O hızlı gelişmenin yaratıcılarından olan bir sanatçı Mahmut Ahmet. Mahmut Ahmet Etiyopya'nın ülke dışına taşmış bir ünü olan, Avrupa'da ve Amerika'da konserler vermiş önemli bir sanatçısı. Onun Yitibarek şarkısıyla programa veda edelim ve haftaya görüşmek üzere diyelim.
Yitvarek, and Abraham, and Zelalem. Agos Saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Agos.